أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب، حديث 329. تمسحوا بالأرض فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ. Toprağa dokunun, mesedin, zira o size karşı ana gibi şefkatlidir. Böyle diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Buna göre insanlar toprakla haşir neşir, toprakla içli dışlı yaşamalılar. Heyhat! Şimdi sanki bu ve benzeri hadisleri duyunca gözümün önünde modernizmin, emperyalizmin en son örneklerini sergileyen bir şatoda, bir köşkte kendimi hissediyor ama duvarda babasının, dedesinin babasından kalma bir ayakkabı eskisinin de sergilendiğini zannediyorum. Hatta o kocaman, içinde rahatlıkla bisiklet turu yapabileceğiniz salonun bir köşesinde ninesinin ebesinden kalmış bir sandık eskisi, üzerinde dikiş makinasıdır denilmeye belki bin şahit ister bir kalıntı ya da nice kapkacak eskileri var sağında solunda. Nedenmiş? Eskiyle irtibatları kesilmeyecekmiş insanların. Başlıyor, avurtları ağzı dolu dolu konuşmaya. Ya, bir vakitler neler çekmiş adam. Yiyecek ekmek bulamadığı günler varmış. Hem ne sıkıntılar çekmiş. Aç bir ilaç perişan. Bir çocuğuyla beraber yarım ekmek alacak imkanı kalmadığı günler. Aman, neredeyse ağlayacaksınız, sakin olun. Çünkü adam o günleri yeni tabirle nostaljik bir zevk gibi anlatıyor. Yani işte öyleydi diye. Ya şimdi öyle olanları neden görmez ki bu adam? Ya o eski kullanılanlar neden ki şimdi hayatın yeni döneminde yüzüne bakılmaz kabul edilir veya hala o tür kapkacaklarla yemek yemeye çalışan insanların mutfakları bile yokken, çaresizlikler içinde kendi tabiriyle kıvranırlarken neden bu beyefendinin haberi yok ki diyesim geliyor. O bölgenin, o katın, o tarafın sorumlusu, hizmetiyle ya da temizliğiyle görevli olanla amir bir pozisyonda güya şefkat ve merhamet unsuru taşıyan sözlerle hafif yumuşatılmış bir biçimde diyormuş ki beyefendi, bana bak bahçıvan efendi, bugünden sonra artık benim odamda bahçede ne varsa hepsinden bir bölüm olsun. Yeşeren yapraklar getir onlardan da, ama kuruyan dal parçaları onları da koy, biraz da ot yerleştir. Az da kurusun isterse topraktan da bir bölüm, onlara dokunmam gerekiyor, onları görmem gerekiyor diyormuş adam. Evet, toprak ya dokunacak. Oysa bir şehirde yaşıyor, oysa bir evde yaşıyor ki toprağı sadece kelime olarak görebilir, belki resimlerden resimlere intikal ederek. Çünkü tüm bir şehrin alabildiğine insanların dolaşacakları tüm alanları asfaltla, betonla kapatılmış bir şehrin çocuklarını düşünün. Toprak mı? Zor biraz. İsterseniz bütün Müslümanların merkezi, ana kenti bilinen, Kur'an'ın tabiriyle Ummul Kura, yani Mekke'ye gidin. Şöyle biraz dışına, had sebebiyle Arafat'a kadar uzanın. Dönüşte şeytan taşladığınız yerde, eğer son güne kalmayacaksanız, taşları bir kenara gömebileceğiniz adına eskiden kalma bilgilerden, nice kırıntıların hala silinmediği kitaplarda okuduğunuz o özel uygulamayı yapmaya ne cesaret yer mi bulacaktınız? Her şey, ne sema kalmış, ne arz kalmış denilecek kadar soyutlanmış bir dünyada yaşamaya mahkum kılınmışız. Ama eskimeyen, eskitilemeyen, pörsümeyen, değişmeyen, değiştirilemeyen bir dinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize diyor ki, temessahu bil ardı fe inneha biküm berratun. Mesedin toprağı, dokunun toprağa, içli dışlı olun toprakla, ayaklarınız, kollarınız ve dirsekleriniz, elleriniz, hatta yüzünüz, gözünüz bulansın toprağa. İşte o, size karşı ana gibi şefkatli toprakla beraber olmanız gerekir. Çünkü onun mescidi öyleydi. Girmişti mescide, kenarda birisi, Beni Adem'den birisi yani, bir eşya, bir çanta, bir valiz değil. Ama bizim çantalarımız, valizlerimiz de toprağa değmez bilirsiniz. İnsanlardan birisi, hem de en değerlilerinden birisi, amcasının oğlu. O, gözünün nuru, kızı Fatıma'nın kocası olmaya layık görülmüş Ali Efendimiz, kerremallahu veçeh, radıyallahu anh, yatmış kenara. Toza toprağa karışmıştı her yanı. Uyanınca sağından solundan görülen bu manzara onun Ebu Turab olarak anılmasını gerçekleştiriyordu. O artık toprak babasıydı. İşte öyle bir toprak hayatı. İşte öyle bir toprakla beraber hayat. Ben öyle anladım. Camiler, mescitler, evler, salonlar, mutfaklar, banyolar, aklınıza gelen her şey, yani toprağın dışında yaşamaya mahkum edildiğimiz bütün hayat birimleri, sanki bu ve benzeri hadislerle yeniden dizayn edilse. Kimi arkadaşlar bilirim, hastalıkları nedeniyle zorlanmışlardır. Abdest almaya imkanları kalmamıştır. Suya gidecek kadar zaten fırsat yoktur onlar için. Suyu kullanmaya da vücutları müsait değil, ama toprak olsa da çevrelerinde, bari onunla teyemmüm etseler diye, hani eskiden kalma, ya anneanneden, ya babaanneden kalma bir duyguyla, gözleri şaşkın ama ölü biçimde tekrar kendilerine döner ve boynu bükük, hastanede yattıkları süre ya da evde kaldıkları süre namazsız hayata mahkum olurlar. Oysa toprak olmalıydı hayatlarında. Adam yalvarırcasına, duvar bari toprak olsaydı, ya da doğrudan toprak cinsinden olsaydı, yani kimyasal maddelerle kaplanmasaydı, ben hiç olmazsa namaz kılsaydım diyordu. Oysa, bir akıl hocasına sorsaydı, o haliyle de ona, toprakla bütünleşme formülleri önerirlerdi belki. Hem bu hayat sürsün, hem de bir çeşit toprak olsun. Biraz ciddiyetten uzak sözüm olsun ama mesela bilirsiniz toprağı başka şeylere, diyelim ki kağıda bile marka etmişler. Siz de yarın bir araba markası olarak görürseniz şaşmayın. Onun içine girer adam ve onunla yaşar. 330 Tehadev beyneküm فَاِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ بِالسَّخِيمَةِ Buradan itibaren 6 hadis arka arkaya hediye ve hediyeleşme ile ilgili. Bu bölümü okumaya başlayınca dudaklarımda bir gülümseme, içimde tatlı bir heyecan belirir. Bulunduğum memleketten, yaşadığım yerden uzak bir bölgeye Allah'ın dinini duyurma için Allah lütfetti de bir davet üzerine bir program için gitmiştim. Galiba kafamıza iyi yerleştirmişiz. Hani mesela şu Ara suresinde sırasıyla Nuh, Hud, Salih Lut ve Şuayb aleyhisselamlar için Cenab-ı Hak onlar şöyle dediler. Her biri aynı kelimelerle. Ve ma es'alukum aleyhi min ecr. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Ey kavmim, ey peygamber olarak karşınızda durduğum beni dinleyenler. Ben bütün bunlar karşılığında sizden bir ücret, bir ecir, bir karşılık beklemiyorum. Ben o beklenilmesi gerekeni alemlerin Rabbi olan Allah'tan istiyor, ondan bekliyorum diyorlar ya. Bir insanla diyaloğunuz sadece Kur'an alışverişi ise, bir insanla beraberliğiniz sadece İslam'ı duyurmak, İslam'la tanıştırmak vesilesi ise, onun dışında bir beraberliğiniz, yani mesela komşuluk gibi, akrabalık gibi, bir başka yakınlık gibi başka bir beraberliğiniz yoksa, bu yaptığınız iş karşılığında, bu hizmet, bu hürmet, bu gayret karşılığında sadece Allah'tan ücret bekleyin, yani cennet bekleyin diyordu sanki bu ayetler. Ondan dolayı Müslümanlarla diyalogumuzda sakın ha hediye yok, hediyeye kapım ve kafam kapalıdır demek zorundaydım. Hatta bu bana özel muamele şeklinde bile olsa, ayakkabılarımın düzenlenmesi, elbisemin giyilmesinde yardımlaşılması gibi bile olsa, bineceğim arabaya kapının açılması şeklinde bile olsa ben karşı gelmeliydim. Öyle anladım. Ama o dinden benim anladığımdı. Fakat dini Allah ne diyor, peygamber nasıl ifade ediyorsa öylece aktarmak zorundaydım. Başladım. Öğlen namazından önce aleyhissalatü vesselam'dan geldiğine inandığım hadislerden birer demet sunmaya, sıra geldi mi hediye ile ilgili hadislerin beyanına? Israrla ve tekrarla yoğun biçimde dilimin döndüğü kadar hediyeyi teşvik ediyordum peygamberimin sözcüsü olarak. Hediyeleşin, birbirinizi seversiniz o zaman, hediyeleşin, sevginiz artar o zaman, hediyeleşin, düşmanlığı yok eder bu iş, hediyeleşin, kin ve öfke ortadan kalkar, hediyeleşin, eğer kalpteki şüpheleri ortadan kaldırmak istiyorsanız, kırgınlığı, kini yok etmek istiyorsanız hediyeleşin. Hediyeleşin çünkü sevgiyi kat kat artırır, kalpteki kin ve nefreti giderir diyordum. Ben bunları okudukça gülümsüyorum, dinleyenler hepten gülüyordu. Çünkü baştan pazarlığımız vardı, bitirince hadisleri dedim ki, evet İslam dininin hükmü budur ama ben hediye kabul etmek istemiyorum. Ama dediler, haklısınız dedim. Öyle değil. Bana hoca diye vereceksiniz, bu hadisleri duyuruyor diye vereceksiniz, ben İslam'ı size duyurmaya çalıştığım karşılığında bunu vermeye, yani siz bana sevginizin merkezinde benim Müslümanlığım varken hediyeleşeceksiniz. Hayır dedim, buna hakkınız yok ve örnek verdim. Allah bütün geçmişlerimize, şimdi yaşayanlarımıza ve geleceklerimize rahmet ve merhametini lütfetsin. Bir yeğenim vardı. 3 çocuk geriye bırakarak Hakk'a yürüdü. Vefat etti. Allah rahmet etsin. O 3 yetim yanımızdaydı. Müslümanlar sadece saygı ve sevgilerinden, şefkat ve merhametlerinden, hani yetim konusundaki titiz davranılması gereken o İslam'ın temel yasa ve yazgılarından kaynaklanan bir gayretle zaman zaman ziyaretlerine geliyorlar. Bizi ziyaret edip hal hatır soruyorlar, o çocukları öpüp okşamaya çalışıyorlar ve onlara sevgi gösterisi yanında hediye de ikram etmek istiyorlardı. Ben hayır diyordum. Gayet rahat, içlerinden gelen İslami bir duyguyla yaptıkları bu harekete karşı gelen ben olunca, onlar da isyan ve itiraz ediyorlardı ama neden diye. Diyordum ki, sen bilirsin, istersen dinle. Bak, bu çocuğun bir ayakkabısı olmalı. Babası olsaydı öyle olacaktı. Hatta biraz yıpranınca tamir edilecek, öyle giyilecekti. Diyelim, bayramdan bayrama, seyrandan seyrana bir ayakkabı daha. Tamam, haydi diyelim ki imkan dahilinde başkalarına onlarca, yüzlerce ayakkabı hediye eden bir babanın çocuğu pozisyondaysa, bir hediye de babasından alsın. Evet, etti 3 ayakkabı. Ama ben salıversem 3 değil, 13 değil, 33 ayakkabısı olacak. Onları ne zaman giyecek? Her gün bir tane giyse, ayda birden fazla ayakkabı ne dersiniz dedim. Elbisesi öyle, yemesi içmesi öyle, öyle değil mi? Adam gayet rahat, kendi dünyasını yaşıyor. Seni bilmez ki o, senin çocukların bir hoca çocuğu olarak farklı eğitilmeli. Zordur biraz hoca çocukların eğitimi, anlamaz ki onu. Gider, balık avlamaya, Kur'an okuyacakken gider, o ayrı bir dert. Akraba ziyaret edecekken geceler orada, o ayrı bir dert. Kur'an ve sünneti insanlara ulaştırmaya gidecekken o gider balık avlamaya. Farklı bir derttir bunlar. Bir şey diyemezsiniz, deseniz anlamak istemez. Ama helal değil mi diye başlar. Helalin ne olduğunu sen ondan öğreneceksen, kapıyı açarsan ahkam keser, ayrı iş onlar. Ama sonunda o gün nedense öyle olmuştur. Belki bir cumartesi ya da benzer bir günün av yasağının içinde onlar avlandığı için çok av vardır. Balık çok gelmiştir kenara. Evine götürüp yiyecek hali yok ki. Adam seçmez gerçekten. Yolda kim varsa, tanıdığı bildiği herkese gücü yettiği kadar onları dağıtmak azmiyle hareket etmiştir. Aman Allah'ım, ne kadar da hoş, ne kadar güzel. Şöyle evinize 15 kilo balık atılmıştır. Ne yapacaksınız? Yemezseniz dağıtın efendim. Adam kendi yaptığı işe bir de sizi memur etmesin mi? O dağıtma işine bir de sizi atamış, görevlendirmiş, anladınız mı? Olmaz öyle diyeceksiniz. Çağıracaksınız, isterseniz bir araba kiralasam, evinize göndersem ya da sizin arabanız var zaten, bıraktığınız yerden alsanız daha güzel demeyecek misiniz? Ama kalbini kıracak mısınız öyle mi? Ya sizdeki kalp değil mi? Plastikten mi sizinki yoksa? İşte öyle. Hediyeleşmek güzel elbette. İslam bunu böyle söylüyor. Bunu değiştirmeye hiç kimsenin, ama hiç kimsenin hakkı yok. Fakat hediyeleşme konusunda ya da benzer konularda karşıdakinin durum ve konumu da önemli değil mi? Mesela vasiyet eder, ölmek üzere olan ya da şimdi hayatta ama sonra öleceğini bilen elbette vasiyet etmelidir. Lakin vasiyetine yasa koyan, fakat yasak da koyuyor, diyor ki aleyhissalatü vesselam, la vasiyete li varis. Zaten Allah'ın belirlemesiyle, Allah'ın ayarlamasıyla varis durumunda olup belli farzlar, belli miktarlar kendisine ayrılacak olan kişinin, verasetle mal alacak kişinin bir de vasiyetle pay alması, hayır, yasaktır. Vasiyet ancak varisler dışındakilere olmalıdır diyordu. Şimdi tekrar dönelim, hediye ile ilgili hadisler okuyalım. Karşılıklı hediyeleşin, çünkü hediye düşmanlığı yok eder. Evet, hatta sıkıntı olan, sıkıntılı olan bir dostluğunuz mu var? Yanına gitmeye korktuğunuz, karşılaşmaktan çekindiğiniz birisi öyle mi? Alın elinizin altına, dilinizin altına güzel hediyeler. Hem söz adına, hem paket adına, hem onun sevdiği cinsten olsun, pahalı ve değerli şekilde. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir ortam doğurur. Peygamberimiz böyle diyor çünkü. Adam anlamıyorsa, miktarı az gelmiştir. Zaman ayarlaması veya yanındaki takdim kelimeleri kalbini fethetmeye yetmemiştir. Yeniden deneyin. Bir başka çeşidini, bir başka biçimini uygulayın. 331. Tehadev, tehabbu. Hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz. Demek hep karşıdakinin düşmanlığını yok etmek için değil, sevdiğiniz insanın kalbini fethetmek, sevgisini artırmak için de hediyeleşin. Güzel olsun. Fakat hediye veren de alan da Müslüman olacağına göre, öncelikle bu iş İslam'ın istemediği şeylerin hediye konusu olmasını baştan yasaklar, biliyorsunuz. Mesela haşa, mümkün değil, ama en sivri uçtan başlayayım isterseniz, şöyle bir şişe yıllanmış şarap hediye edebilecek misiniz? Mümkün değil, değil mi? O zaman israfa ve masrafa, çocuğunun ahlakını bozmaya ya da o evin düzenini bozmaya yönelik yeni alışkanlıklar, yeni şeytana uymalar gerçekleştiren bir hediyeden yana ne dersiniz? Yasak değil mi? Veren için de, alan için de. 332 Tehadev tezdadu hubben. Hediyeleşin, sevginiz artsın. Öyleyse diyor sanki insanlar, bunu söyleyenin peygamber olduğunu unutarak, ama bir çeşit peygamber sözüdür herhalde diyerek, yeni yeni hediye modelleri geliştiriyorlar. Hayatlarında hiç gerekmeyen, hiç lazım olmayan, hiçbir zaman o olunca olmadığı döneme göre daha iyi Müslüman olmaları gerçekleşmeyecek hediyelikler icat ediyorlar. Hatta düğün ve derneklerde, bayram ve seyranlarda ya da zaman zaman hediyelik eşyadır diye takdim edilenler konusunda bu aklıma geliyor benim. Hediyelik eşya. Neye yarar affedersiniz? Gönül almaya yararmış. Yani onunla alınacak gönül mü? Bilmem ki. Nerede büyümüş, nerede yetişmiş o gönüller? 4 yıllık evli bir ailenin üyeleri, karı ve koca karşı karşıya, neredeyse bizzat eylem olarak dövüşmedikleri, kavga etmedikleri kaldı yanımda. Aman Allah'ım, kadın dolmuş iyice. Babası makamında beni görünce hayli cesaretlendi ve içindeki bütün topladıklarını dökmeye başladı. Hem de en sert, en haşin kelimelerle, en ağır ifadeleri kullanıyordu. Özetledi sonunda. Dedi ki 4 yıl oldu evleneli, bana bir çiçek bile hediye getirmedi, hediye almadı bana, hayatında bir çiçek bile hediye etmediği insanla beraber yaşamaya mahkum. Düşünsenize diyordu. Onu ben de bulmuş ve yakalamıştım. Kolaydı. Çözümü kolay bir işti. Yani bu suç rahatlıkla telafi edilebilirdi. Öyle anladım, öyle bildim ve üzerinde durdum. Büyüttüm konuyu. Kocaman oldu. Altında gölgelenmeye başladık. Ağzıma geleni ben de saydım delikanlıya. Allah'tan kork dedim. Bir çiçek bile almamışsın dedim. Olur mu böyle dedim. O da işi anladı galiba, sağ olsun. Allah'a hamd olsun. O da aynen ezildi bu sözler karşılığında. Aman Allah'ım, böyle küçüldü, zorlandı, kabullendi suçunu. Öyle ya, 4 yıl boyunca bir çiçek bile almamıştı hanımına, eşine, o hayat arkadaşına bir çiçeğe layık değil miydi? Oysa hanımı yokken rahatlıkla şunları söylüyordu. Bahçeli bir evleri vardı. Her taraf hem de en güzel çiçeklerle bezenmişti. Allah bahçelerinde çiçek büyütüyordu. Onlara ikram ediyordu sanki. Bulundukları bölge şöyle şehre oldukça uzak bir köydü ve rahattı. Dağlar çiçek doluydu ya da kuruyunca sapsarı oluyordu veya kışın kar vardı her tarafta. O kadar güzel bir ortam, o kadar güzel bir yerdi ki olsun, ama çiçek almamıştı hanımına. Bu suç büyük bir suçtu ve onu telafi edecekti. Şehrin en büyük pazarına, o semt pazarlarının en büyüğüne gidecek ve eşinin layık olduğu biçimde ödüllendirilmesi için bir çiçek alacaktı. Vah vah, tecrübesiz delikanlı gitmiş. İnanın, benim kalbime, benim kafama göre yüzüne bile bakılmaz diyeceğim, ele alınmaz diyeceğim, evde durdurulmaz diyeceğim, yani sözü bile edilmez biçimde, ama işte ilk defa olunca ya da hani savaşta galibiyet sembolü alem durumunda, sancak durumunda olunca galiba kabul görmüş olacak ki bir çiçek almış gelmiş evine. Eşine hediye etmiş. Sonraki ilk ziyaretimde artık konu çiçekti. Yüzler gülüyordu. Konu rahatlıkla anlaşılmış ve problem aşılmıştı. Çözüm güzeldi ve eve çiçek gelmişti. Gelmişti ya, olsun, ne fark ederdi. Öyleyse hediyeleşin ki sevginiz artsın. Hediyeleşin ki birbiriniz sevesiniz. 333 Tehadev fe innel hediyete tüzhibu biddain. Hediyeleşiniz çünkü hediye kin ve öfkeyi siler. İnsanoğlu zayıftır demek, sevildiğini ister, sevildiğinin beyan edilmesini ister. Siz de öyle güzel hediyeler ortaya koyun. 334. Tehadev fe innel hediyete tüzhibu ve haras sadri. Hediyeleşiniz, çünkü hediye kini, kırgınlığı ve kalpteki şüpheleri yok eder. Konuyla ilgili son hadis 335. Tehadev fe innehu yudaiful hubbe yuzhibu bi gavaili sadri. Hediyeleşiniz, çünkü o sevgiyi kat kat artırır ve kalpteki kin ve nefreti giderir. Bu prensibi öğrendikten sonra uygulamada Allah bize yollar açacaktır. Talak suresi 2. ayetin sonunu hatırlayın. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Hediyeleşecek misiniz? Böylece Allah size kapılar açacak, yollar açacak, bunu biliyorsunuz. Mesela kin var, öfke var yakınınızda, akrabanızın birinde size karşı farklı davranıyor. İşte tam bu sırada oğlunu evermeye, kızını gelin etmeye niyet etmiş. Yaklaşın şöyle. Sevdiği, saydığı bir dostuyla birlikte varıverin, gidin ayağına, oturun karşısında, çayını çorbasını güzelce için ikram ettiği biçimde, sonra sorun, bu düğün için bize düşen nedir diye. Hediye zaten alacağız ama hani şöyle işe yarasın, bir işe yarayan bir şeyler, sizin istediğiniz bir şeyler olsun deyin, böylece o daha bir memnun olsun. Tam ona göre ama tam size göre olsun. Evet, o tür hediyeler güzeldir. Yani söyleyin, yeni kurulacak bir yuva için toplanıverse dostlar, ne alınacaksa hediye olarak alıverseler, enine boyuna ne gerekiyorsa ama Allah'a sorarak, ama peygamberden öğrenerek o yeni evin ihtiyaçlarını öylece karşılasalar ne kadar güzel olur değil mi? Yok, kalıplanmış, kalıplaşmış, klişeleşmiş özel hediye formlarıyla insanlar birbirlerine yük oluyorlarsa o da ayrı bir sıkıntı. Allah kurtarsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.